İkinci kısım. 1. Bir sürü koca karı sabahtan akşama kadar kızın yakasını bırakmıyorlar. Güya avutacaklar, babasını unutturacaklar. Nerede? Tevfik'in agucuk dediği günlerden başlıyorlar. Biri kesince öteki aldırıyor. Ta adamın sürgüne gittiği güne kadar. Can olsun da dayansın. Rabia bir canlı cenazeye döndü. Tevfik'in vaktiyle rakım tezgaha yetişsin diye eliyle yaptığı yüksek iskemleye oturmuş, başını bir taraftan bir tarafa sallayarak anlatıyordu. Kapıdan giren ışık kafasına vurmuştu. Dükkanın loşlukları içinde o kafa fotoğrafla büyütülmüş gibi görünüyordu. Bütün buruşuklukları, hatta göz kuyruklarında en ince çizgiler bile seçiliyordu. Peregrini'nin gözleri bu geniş ve mustarip yüzdeki göz bebeklerinin hummalı ışıltılarına daldı. Son cümle cücenin kuru boğazına takıldı kaldı. Elleri ceplerini ve tezgahın üstünü aradı. Parmakları titriyor, gözlerinin ışıltısı artıyordu. Peregrini cebinden sigara tabakasını çıkardı, uzattı. İki gündür sigarayı bıraktım güya. Parmakları tabakadan bir sigara kaptı. Titreyerek dudaklarına götürdü ve misafirin çaktığı kibritle yaktıktan ve iki nefes çektikten sonra gene devam etti. Bundan böyle artık idare lazım. Miras yedilik sökmez. Tevfik'i Şam'da biz besleyeceğiz. Rabia Hanım para sıkıntısı çekecek mi? Dükkan işliyor. Belki çekmez. Bizim Tevfik'in veresiye illeti, alacaklılardan para istemeye yüzü tutmaması işimizi bozuyordu. Şimdi artık bakkal başı ben oldum. Rabia Hanım Selim Paşalara gidiyor mu? Gitmiyor. Aleyhlerinde de söyletmiyor. Dün paşa kahyasını yolladı. Aylık bağlamak istedi. Bizim kız kabul etmedi. Sustu. Fakat yeni bir düşünceyle yüzünün birbirine sıkışan buruşuklukları açıldı. Her biri ayrı ayrı gülüyor gibiydi. Sabit Bey ağabey de geldi. Hep dükkana uğrar, ödünç para teklif eder. Herifin kömür deposu epeyce işlektir. Yazları da karpuz sergisine kazanır. Neyse, iyi komşu. Peregrini'nin kalın kaşları birbirine hücuma hazırlanan iki hamam böceği gibi çatıldı. Fakat sesi sakindi. Azıcık müstehsi, Rabia Hanım'da gözü olacak. Ha ha ha, amma da yaptın. Onun Rabia'dan ödü patlar. Kız istese o almaya korkar. Olsa olsa bizim Pembe teyzeye yanmış olacak. Tevfik gideli Pembe bizimle oturuyor. Fena da olmadı. Hem işe yarıyor, hem de Rabia'ya bir can yoldaşı. Tuhaftır da ha. Rakım'ın misafiri hala başka şey düşünüyordu. Rabia Hanım iyi bir kocaya varırsa... Galip Bey gibi paralı ve adam akıllı bir kısmeti tepti. Hoş kimsenin de talep çıktığı yok ya. Yaş 18'i buldu. Onun derdi günü Tevfik'e sürgünde sıkıntı çektirmemek. Peregrini'nin keskin gözleri dükkanın loş köşelerine tetkik etti. Bu dükkan hepinizi besler mi? Besler. Hele Rabia sık iş bulursa haydi haydi besler. Fakat bugünlerde kızın boğazı ağrıyor. İki mevlüt oldu, ilahi okumaya çağırdılar, gidemedi. Ne ilahi ne de şarkı söyleyecek hali var. Dut yaprağı yemiş bülbül gibi. İki mum alevi arasında, beyaz örtüsünün çerçevesi içinde uzun, ince bir kız çocuğu yüzü. Bar rengi gözlerinin içinde yeşil ışıltılar. Büyücek pembe dudaklardan gizli bir sıtma nöbeti gibi atan bir ses. Dünyaya insanları hakim kıldığı için Allah'a sitem eden meleklerin ağzından söylüyor. Gene o ses, gene o ses. Kozadan kelebeğe doğru büyüyen bir mahlukun aldığı değişik şekiller gibi, o ses de günden güne, seneden seneye değişmiş, derinleşmiş, insanın yüreğini altüst eden bir güzellik, bir mana almıştı. Peregrini'nin hafızası, geçen yıllarda bu sesin aldığı şekilleri işitti. Rabia onun için sadece bir sesti, belki. Arada sırada hilkatin insanların kulağı gönlü hoş olsun diye hediye ettiği bir ses. O nasıl kısılır? O melodi şelalesi nasıl kurur? Doktor çağırmalı, boğazını derhal göstermeli. Peregrini'nin bu nevi coşkunluklarına pek alışık olan Rakım artık dinlemiyordu. Rakım için Rabia bir sesten çok başka bir şeydi. Kız onu dünyaya zincirleyen biricik insani kıymetti. Hatta Tevfik'ten ziyade kızı o bir köpeğin sahibini sevdiği gibi seviyordu. Onun hafızasında resmi geçit yapan Rabialar hiç de birer aksi seda değildiler. Onlar o kadar canlı birer realite idiler ki. Elinde sepet dükkana ilk geldiği günden beri kaç yıl geçmişti. O ne harikulade gündü ve ne harikulade günler geçti. Ta Tevfik'i zaptiyede görmeye gittikleri o feci güne kadar Rabia'ya taalluk eden hadiseler dimağında birbirini kovalıyordu. Paşanın dizlerinden kızı koparmak için çekerken onun zayıf omuzları nasıl hıçkırıklarla sarsılıyordu. Şimdi hala parmaklarının ucunda o sarsıntıyı hissediyordu. Bütün dünyanın gökleri bir araya gelse, Rabia'yı onun çarpık çurpuk cüce vücudundaki gönül kadar sevemez. Kendi kendine konuşur gibi diyordu ki, ah bir kere ağlasa, yaşları hep içine akıyor. Yüzünün birbirine o kadar yakın duran buruşukları açıldı. Fakat bu defa gülmek için değil, bir şeye şaşmış gibi, açık ve ayrık yuvarlak gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Kocaman kafası, Peregrini'ye ağlayan bir cüce, eski bir resim gibi geldi. Sesi çıkmıyor, kımıldamıyor. Yaşlar dökülüyor fakat yüzü içindeki ıstırapla gaş yoluyormuş gibi. Peregrini müteessir oldu. Mutlak bir şey yapmak, Rakım'ı da Rabia'yı da teselli etmek istiyordu. Vehbi dedeyi bir göreyim de söyleyeyim. Sık gelsin, Rabia hanıma da sözü geçer. Kederini unutturabilir. Vehbi dede, Rakım'ın yüzü gözyaşlarının arkasından sırıtıyor gibiydi. Vehbi dede evliya gibi ama insana huzuru mevrit dinlemiş gibi hüzün veriyor. Rabia'ya bugünlerde böyle ağır şeyler lazım değil. Kız avunmalı, unutmalı, gülmeli. Gözleri Peregrini'yi aradı. Akşamları arada sen bize gelemez misin? Rabia seni görünce hep neşelenirdi. Peregrini'ye bu sözler önünde beklediği bir yüce hisarın kapılarını açıyor hissini verdi. İçinde zafer vardı. Demek o, Vehbi dededen ziyade bu harikulade çocuğun zihnini oyalayabilecekti. Bir daha gelirken Rakım'a mutlaka koca bir kutu kalıp sigarası getirecekti. Dünya kuruldu kurulalı bu kadar hikmet söyleyen bir cüceye sanat kitaplarında bile tesadüf edilemezdi. Yarın akşam gelirim, bu civarda dersim var. Fakat ertesi akşam dersinden sonra sinekli bakkala uğramadı. Yemeğini yedikten sonra gece Vehbi dedeye oturmaya gitti. Şahin Ağa sokağında, Galata Mevlevi hanesi civarında, küçük bir sokakta, büyük bir bahçe içinde ahşap bir ev. Sokağın iki tarafı bahçe içinde, küçük küçük evlerin bahçe duvarlarıyla kaplı. Kaldırımlar bozuk, fakat tepede bir ay var. Onun için Peregrini zahmet çekmeden yolunu buluyor, kafası kendi düşünceleriyle meşgul olabiliyordu. Düşüncesinin bir tarafı ona kendini zavallı bir kıza yardım etmek isteyen yaşlı bir dost gibi gösteriyor. Öbür tarafı 18 yaşında bir kızın derdiyle bu kadar dertlenmeyi şüpheli görüyor. Vehbi dedeyi kırmızı bir bakır mangalın önünde buldu. Beyaz pöstekisinin üstüne bağdaş kurmuş oturuyordu. Yanındaki rahlenin üstünde yeşil kaplı sarı yapraklı mesnevisi açılmış. İki büyük mum yanıyor. Fakat o okumuyordu. Harmanisi omuzlarına atılmış, ağzında bir sigara, gözleri ateşe dalmıştı. Peregrini onu süzülmüş buldu. Gözleri her zamanki dost tebessümüyle piyanisti karşıladı. Karşısında yer gösterdi. Bir zaman konuşmadılar. 6 seneyi geçen dostlukları, onları bir araya gelince mutlak lakırdı söylemek mecburiyetini hissettirmeyecek kadar birbirine alıştırmıştı. Peregrini bir zaman dedenin uzun takyesiyle harmanesinin beyaz duvardaki gölgesini seyretti. Dede arada gözlerini misafirine kaldırdı, bir şey söyleyecekmiş gibi dudakları kımıldadı fakat bir şey söylemedi. Peregrini'nin gelişine memnun olmuştu. Metafizik münakaşalar açacak, dervişin fikrini meşgul edecek ve belki onunla münakaşa ederken dervişin fikri o aralık saptığı çıkmazdan kurtulacak bir yol bulacaktı. Çünkü Vehbi dede tevfiyi teşhi ettiği günden beri bir buhran geçiriyordu. 15 senelik bir riyazet ve fikir mücadelesinden sonra kurabildiği hayat felsefesi zaman zaman böyle sarsılırdı. Kainat, Halik ressamın mütemadiyen çizip bozduğu, kendisiyle beraber her an baştan yarattığı hayaller ve gölgeler geçidi. Buna inandıktan sonra herhangi hayat fırtınasını sükunetle seyretmesi lazım gelirdi. Halbuki bazen bu gölgelerin öyle ezeli ıstırapları vardı ki, bu insan yanının öyle hakiki faciaları vardır ki. Vapurdaki manzara onun deruni muvazenesini sarsmıştı. Yeni baştan düşünmek, eski sükununu, sual sormayan imanını bulmak lazımdı. Piyanist doğrudan doğruya gündelik ve insani bir mesele konuşmaya gelmişti. Dün Rakım'ı gördüm diye başladı ve cücenin Rabia için söylediklerini biraz daha mübalağa ile anlattı. Gözleri mangalın ateşinde, kulakları dedenin cevabını bekledi. Fakat dede bir şey söylemedi. Bunları anlatıyorum çünkü hatırımda kaldığına göre insanlar, bilhassa kadınlar, kederli oldukları zaman ruhanilerin tesellisine muhtaçtırlar. Mesela annem, kiliselerin kuytu köşelerinden ayrılmazdı. Galiba her haftada günah çıkartırdı. Ses, müstehzi olmak istedi, olamadı. Kafasında yanan ateşteki hayal içini sızlattı. Kederli kadınlar kafilesi. Başında anası, sonunda Rabia. Ortadakiler silik ve müphem bir tayf. Yalnız anası ve Rabia yaşıyor. Sabırsız, adeta hırçın. ''Niçin cevap vermiyorsun dostum?'' dedi. ''Düşünüyordum. Sen bir Hristiyan ve Avrupalı kafasıyla düşünüyorsun. Bizde ruhaniler diye bir sınıf pek yoktur. Allah'la fert arasında vasıta lazım değildir. Her fert ancak kendi arzusuyla Allah'a dahil olur, teselli ve sükun bulabilir. Bu işin nazariye tarafı. Fakat sizde bizim kadar ruhaniler nüfuzu yok mu sanki? Tekkelere bir bak. Bana geliyor ki dinlerin, bilhassa Katolik dininin en çok çocuk ve saçma görünen tarafı, insanların en çok bağlandıkları taraf. Mesela günah çıkartmak. Kendi hesabıma günah varsa onu papazın da papanın da çıkaramayacağından eminim. Fakat içimi rahatsız eden bir şeyi birisine mutlak, kendimden kuvvetli birisine söylemek isterim. Mesela sana. Belki biraz annemin ruhunun rehberi olan bizim aile papazına biraz benzemenden. Her neyse, şu dakikada sana söylemek istediğim bir şey var. Vehbi dedenin açık kaşlarının ortasında bir çizgi belirdi. Dudakları kısıldı. Peregrini onun elini uzatıp itiraf edeceği şeyi söyletmemek için ağzını kapayacağını zannetti. Kısmen içini dökmek ihtiyacından, kısmen de Vehbi dedeye yapacağı tesiri anlamak merakından acele acele lakırdısına devam etti. Mesela Rabia Hanım için arada içime gelen garip his. Adeta aşık olduğum gibi gülünç bir fikre kapılıyorum. Sonra bunun fikir halinde bile bir günah olacağını zannediyorum. Bunu sana kaç defa söylemek istedim. Sustu. Dedenin yüzüne baktı. Kaşlarının arasındaki çizgi geçmiş, dudakları eski sükununu bulmuştu. Gözlerinde çok hafif bir istihza da vardı. Günah diye düşündüğün hata. Sevmek hiçbir zaman günah değildir. Sebebi vücudumuz bu. Biliyorum, bir şeyler söylemek istiyorsun. Evet, sevmenin de marazi tarafı olabilir. Fakat o da gelir geçer. Ona galebe kendi elinde. İnsan cambaz olmak için vücuduna akla gelmeyecek marifetler yaptırıyor. Ruhuna da riyazetle, iradeyle tahakküm edebilir. Emin ol, bir gün bu perhis, bu riyazetten dolayı insan mükafatını da görür. Gönlünün eski alevlerine, karlı dağdan volkan seyreden serin bir gönülle bakar. Sen hiç sevdin mi? Sevmesem insan olmam. Her zaman severim. Hem de ne kadar çok. Bu iptidai bir şey. Kimse kimsenin olamaz. Eşya bile bizim değil. Yani senin dediğin mülkiyet insan içinde, eşya içinde olmamalı. Sevdiğimiz her şey esasen bizimdir. Kalbimizin içindedir. Ona o kadar sahibiz ki dünyanın orduları kalbimizden onu koparıp atamaz. Peregrini içinden insanların geçtiği ihtiras merhalelerini böyle bir zihniyete nasıl anlatmalı dedi ve sustu. Sen evlenmelisin Peregrini. Bekarlık herkes için iyi bir şey değil. Hem sen aile içinde yaşamak için yaratılmış insanlardansın. Hayatıma bir daha kadın sokmak istemem. Niçin? Peregrini'nin kafasında yine eski tayflar harekete geçti. Evvela 16 yaşındayken kadının ve cinsiyetin kudretine kendini kapıp salıverdiği günlerdeki kadınlar. Bunlar annesinin genç hizmetçileri. Sonra yeni yetişen erkek çocuklara düşkün, işsiz, güçsüz, zengin, isterik kadınlar. Bunlar hep Madrid günlerinde hayat sofrasına bir köylü iştahıyla oturduğu, patlayıncaya kadar kendini zevke bıraktığı günler. 24 yaşında aşk ve cinsiyet ziyafetlerinden ne derin bir istikrahla kalkmıştı. Bu günleri düşünürken Vehbi dedenin gözlerinin yüzünü nasıl tecessüsle tetkik ettiğini görmedi. Yalnız onun mülayim sesinde şahsi bir alaka ile sorduğu suali duydu. 6 senedir tanışıyoruz. Kimsin, nesin bilmiyorum. Bir anladığım şey, hayatını kazanmak için çalışmaya mecbur olan sınıftan olmadığın. Çok ferasetlisin. Yani beni işsiz, güçsüz, şımarık bir asilzade sınıfından addediyorsun. Sınıfınızın alametleri her memlekette bir. İstediğiniz şeyi bahasına bakmadan elde etmek isteyen bir sınıf. En çok merak ettiğim şey de bu mizacınla niçin ve neden manastıra kapandığındır. Müstehzi bir sesle başladı. Dedenin yüzündeki ciddi alaka ile eridi ve bir çocuk sadeliğiyle geçmiş hayatını anlattı. Bir İspanyol grandisinin oğluydu. Madrid'de doğmuş ve büyümüştü. Babasını bilmiyordu. Anası onu büyütmüştü. Baştan nihayete kadar zıt ihtirasların elinde şekilden şekile giren bir adamdı. Herkesin güya iki şahsiyeti olurmuş. Benimki üçtür. Herkesin 2-3 değil, yüzlerce şahsiyeti vardır Peregrine. Ben üçünü bilirim. Birincisi Dimağım, eliyle kafasına vurdu. Orada oturur. Hayat sofrasına benimle hiç oturmaz. Fakat daima başucumda duran, beni seyreden, tenkit eden bir müşahittir. O, beni Darülfünun salonlarında, kütüphanelerde, her nevi bilgi kaynağı etrafında sürükledi. O, maddi zaaflarımla eğlendi. Her şeyden şüphe etti. Hiçbir şeye inanmadı. Kilise lisanıyla içimdeki ezeli şeytan. İkincisi ruhum. Yeri vücudumun neresinde bilmiyorum. O, dimağının soğuk tahakkümüne boyun eğmez. Beni sanatkar yapan, musikiye bağlayan, güzelliği sevdiren, dinsiz olduğum vakit bile beni gene bir şeye taptıran kudret odur. Üçüncüsü kalbim. Eliyle sol tarafına vurdu. Onun yerini pekala biliyorum. O ne dimağı ne de ruhu tanır. Sevgi ölçülerinin ne çirkinlik ne de güzellikle alakası vardır. İyilik, fenalık ölçülerinin adaletle, mantıkla hiçbir münasebeti yoktur. Sebepsiz sever, sebepsiz nefret eder, sebepsiz iyilik, sebepsiz fenalık eder. Tamamen kendi başına buyruk bir kudret. Onun bir tek hakimi oldu, annem. Vehbi dedenin yüzüne baktı, gülümsedi. Görülecek bir kadındı. İpince, upuzun. Kafası eski bir madalyon gibi. Her hareketi kendine mahsus. Daima başında siyah bir İspanyol danteli örtülü hatırlarım. Hep loş yerlerde dolaşır, dua eder. Dünyası onun kilisesinin içindeydi. Onu unutmak için kalbimi kökünden söküp atmak gelse hiç tereddüt etmem. Niçin? Çünkü beni sevgisiyle, diniyle mahvetti. Dinin haricinde hiçbir ihtirasa boyun eğmez, eğenleri anlayamazdı. Mesela musiki tahsili için Milano'ya gitmek istedim. Birçok itirazdan sonra kabul etti. Kendi de Madrid'deki konağımızı bıraktı, benimle beraber geldi. Milano'da yerleşti. Orada Madrid'den daha koyu bir kilise muhiti yaptı. Papa İtalyandır diye İtalyan tabiyetine geçti. Sen, dostum, hiçbir zaman dindar bir Katolik kadının zihniyetini anlayamazsın. Sizin kadınlar daha çok muvazeneli, daha çok dünya ile alakadardırlar. Katolik kilisesi benim anamın bütün varlığını emdi, içine aldı. Işıklı siyah gözlerine, çenesindeki iradeye, başının latif çizgilerindeki manaya bakınca insan onda çok kuvvetli bir şahsiyet sezerdi. Fakat onun için şahsiyet ve irade birer şeytan tuzağıydı. Kıymet verdiği şeyler hiç normal şeyler değildi. Dünyada mevki, kudret, ün ve şöhret bunlar birer hiç. Biricik oğlu için istediği itibar ve kudret hep bu dünyanın haricinde. Gözümü açtığım günden itibaren böyle bir iradenin, muhabbetin kurduğu ağ içinde yaşadım. Belki doğduğum gün beni manastıra kapamayı düşünmüştü. Fakat ben dünyayı bırakıp rahip olduğum zaman sırf annemin tesiriyle oldum da diyemem. 24 yaşında dünyada tadılacak has kalmadığına emindim. Vücudunu her şeyden mahrum etmek, perhiskar bir hayat yaşamak, yalnız ruhu için yaşamak. İşte bunun için dünya kapısını kapadım, manastıra çekildim. Kaşları gene birbirine hücuma hazırlanan iki kıllı böcek gibi çatılmıştı. Manastır günlerini tekrar yaşıyordu. Katı ve soğuk taşlar üstünde saatlerce dizüstü ettiği dualar, çan sesleri, günlük kokuları, ork sesleri, kara taşları titreten derin ve uzun sesler. Sonra murakabeler, ateşli mizacının en küçük hamlesini kırmak için bitip tükenmeyen riyazat. Dimağının tahakkümünden, vücudunun suistimalinden sonra ruhunun sefahati ha? Doğru. Fakat ruhani sefahatten de usandım. Manastırın kapısını kapadım, dünyaya döndüm. Annem tabii bir kadın olsaydı, ben de normal bir hayata dönerdim. İçimde yetişen bu üç zıt kudretin arasında bir imtizaç, bir ahenk hasıl olurdu. Olamadı. Beni affetmedi. Şimdi o bir manastırda kapalı. Neyse, bu memlekete geleli 15 sene oluyor. Emin ol, ilk defa ömrümde kendimi hür hissediyorum. Ne bir vazifem, ne de bir bağım var. İstediğimi düşünüyor, dilediğim gibi yaşıyorum. Hayatımı da kazanıyorum, yani çalışıyorum. Bambaşka bir insan oldum. Yeni bir isim aldım. Şimdi memleketin tabiyetine de geçtim. İstersem kalbimle, istersem dimağımla, istersem ruhumla yaşarım. Beni bunlardan bir tekine bağlayacak bir kuvvet de yok. Yaşasın bizim yeni hürriyet. Sesi biraz acıydı. Yeni hürriyeti de belki onu etrafından ayıran yeni bir tel örgüsünden başka bir şey değildi. Ecdadının İspanyol olduğunu söylüyorsun. Belki Müslümanları İspanya'dan kovdukları zaman Hristiyan olmuş eski bir Müslüman ailesindensin. Belki de bir gün aslına dönecek Müslüman olacaksın. Haklı olabilirsin. Bende Hristiyan kilisesine karşı irsi bir kin olabilir. Fakat bundan sonra hiçbirinin çerçevesine girecek değilim. Ay batmış, sokaklar karanlıktı. Elleriyle duvarlara tutunarak yürürken içinde hemen düşmek üzere olduğu bir uçurumdan kurtulmuş olanların sevinci vardı. Kaç zamandır zihnini hummalı bir rüya karışıklığıyla işgal eden meseleyi bu akşam sarahatle görmüştü. Kalbinde hakim olmaya namzet yeni bir kadın vardı. Anası nasıl hakim olduysa belki ondan daha ziyade. Anası onu manastırın dar duvarları arasına kapamıştı. Bu el kadar kız, daha dün başı piyanoya yetişmeyen çocuk, onu bugün sinekli bakkalda ikamete memur bir sürgün, hürriyeti hudutsuz hayatından kopararak binbir şartlarla bağlı zavallı bir burjuva yapmak istiyordu. Ayağı sürçtü, sendeledi. Eliyle duvara tutunmak istedi, tutundu. Fakat avucu sıyrılmıştı. Başka bir günde, başka bir sokakta yerde yatarken gözlerinin saçakların arasındaki altın, mavi ışık yolunun ışıltısı ile nasıl kamaştığını hatırladı. Yaz günüydü. Kırmızı, yeşil kanatlı siyah sinekler. Yüzlercesi ışık yoluna dalgalanıyordu. Vızıltılarını hala kulakları işitiyordu. Eliyle kalbine vurdu. "Senin gösterdiğin yola gitmeyeceğim, mantıksız, tabiatsız, kör kudret," dedi.